Ayrım 14.
Mehpare Hanım, ölülerin bütün bilgeliğine rağmen kendisinin aşk diye adlandırdığı bütün duygularının ve ilişkilerinin aslında yalnızca tensel bir arzunun şahlanma dönemleri olduğunu göremiyordu. Etini heyecanlandıran her insana arzuyla yaklaşıyordu. Hatta bir ara Matmazel Helen'e bile duygusal bir bağlılık hissetmiş, Hikmet Bey biraz da bunu sezmenin telaşıyla babası hastalanınca izne giden Helen'in dönmesini beklemeden Matmazel Chantel'i getirtmişti. Hikmet Bey'e duyduğu aşk da onu arzulamasıyla başlamış, artık eskisi kadar heyecan duymaz olunca da aşk sönükleşmiş, ilişki hastalanmıştı. Mehpare Hanım bütün hayatını duygularıyla ya da düşünceleriyle değil, yalnızca etiyle yaşamıştı. Duyguları da, düşünceleri de vardı ama onlar etinin gücü karşısında çok yetersiz kalıyorlardı. Her türlü tensel arzunun günah ve ayıp olduğunu duyarak yetişmiş, günahtan ve ayıptan korkarak şeyhle evlendiği güne kadar kendisini kendinden bile saklamış ve o ilk gece artık günahtan ve ayıptan korkusundan kurtularak öylesine salıvermişti ki daha zikir salonunda kendinden geçmiş, ondan sonra da hayatı kendini azgın bir at gibi sürükleyen etinin peşinden koşup erkekleri de peşinden koşturarak geçmişti. Bunları bilen Osman da şimdi aşkı bildiğini sanan Mehpare Hanım'a gülüyordu ve onun gülüşlerine Hasan Efendi'nin "O aşkı ne bilir, aşkı Şeyh Efendi'ye sorsun" diyen homurtusu karışıyordu. Mehpare Hanım'ın bilmediği aşkı Hikmet Bey biliyordu. Görünüşte o, bütün İstanbul'da tanınan şaşalı arabası, her zaman modaya uygun giyimi, konuşmalarına kattığı Fransızca sözcükleri, kadınlarla konuşmasındaki zarafetine bir süs olarak eklediği komplimanları, yetişme tarzının rahatlığıyla karısından çok daha hafif meşref ve hoppaydı ama derininde Fransız şiiriyle Osmanlı divanının da kabarttığı bir kozada duygularını çok daha sıcak bir şekilde besleyip büyütüyordu. Seviyordu karısını. Bir insanın bir insanı sevebileceği en güçlü duygularla seviyordu. Bir koltuğa oturup şamdanların ışığında saatlerce seyrediyordu onu. Yüzüne, o eşi bulunmaz yüze bakıyordu. Bazen şefkat, bazen öfke ama genellikle bir küskünlük karışıyordu sevgisine. Artık eskisi kadar istenmediğini hissetmenin o dayanılmaz ve onulmaz kırgınlığı, bir türlü üstesinden gelemediği ve artık mücadele etmekten vazgeçtiği bu duygu usul usul onun kişiliğine nüfuz ediyor, bakışlarını ihtiyarlaştırıyor, haline, tavrına, içine işleyen bir yorgunluğun ağırlığı yerleşiyordu. Bu kırgınlığı ilk duyduğunda önce yanıldığını düşünmüştü. Sonra küçük küçük işaretler onun yanılmadığına inandırdı. Bu sefer eski coşkuyu ve isteği yaratabilmek için uğraştı. Evliliklerinin ilk zamanlarında yaptıklarını hatırlamaya çalışarak o günlerde yaptıklarını tekrarladı. Daha konuşkan, daha şakacı, daha ilgili oldu. Daha çok sevişti. Mehpare Hanım bütün bunlara eşlik etmeyi hiç reddetmedi. Kocasının her istediğini yaptı. Konuşmalarına, şakalarına ortak oldu. Onunla sevişti ama ikisi de eksik olan parçanın yerine konulamadığını fark ettiler. Hikmet Bey son çare olarak bu sevgiden kurtulmayı denedi. Mabeyindeki arkadaşlarıyla akşam gezmelerine katıldı, edebiyat mahfillerine girdi, Beyoğlu gecelerini dolaştı, siyasetle ilgilendi. En sonunda kendini mum işine verdi ve nihayetinde bu sevgiden kurtulamayacağını kabullenip kendisine acı veren bu sevgiye teslim etti. Acıdan ve kırgınlıktan kurtulamadıysa da teslim olmanın ve artık uğraşmayacağını bilmenin huzurunu duydu. Karısının sevgilisi değil de seyircisi olduğunu kabul ettikten sonra rencide olmuş gururu ve kendini terk etmiş güveninin içinde bıraktığı boşlukla ama unutmayı başaramamış herkes gibi sevgisine daha çok bağlanmış olarak karısını izliyor, bazen de yalvarır gibi "Birlikte piyano çalmak ister miydiniz Mehpare Hanım?" diyordu. "Nasıl arzu ederseniz," diyen Mehpare Hanım eteklerini düzelterek kalkıp piyanonun başına geçiyor, Hikmet Bey de öbür piyanoya oturuyordu. Önce ağır parçalarla başlıyorlardı. İlk notalarda birkaç mezur kaçırdıkları, birbirlerinden koptukları oluyordu. Ama sonra alışkın oldukları uyumu yakalayıp sanki tek bir insanın elleri gibi aynı ritimle tuşlara dokunuyorlar. Bir parçadan bir parçaya, hangi parçaya geçeceklerini bile söylemeden bunu hissederek birlikte geçiyorlardı. Seçtikleri parçalar gittikçe daha hızlı, daha coşkulu allegrolar oluyordu ki Hikmet Bey o anlar için "Müziğin değil, hayatımın allegrosuydu o hızlanan tempo," diyordu. Gerçekten de kendini canlı, genç, coşkulu hissettiği tek zaman parçası piyanoyu uyumlu çaldıkları o anlardı. Ortaklığı ve aşkı o anlarda o piyano parçalarında buluyor, yeniden birbirini seven iki insan olduklarını, karısının seyircisi değil sevgilisi olduğunu hissediyordu. Mehpare Hanım'ın da gözleri o anlarda parlıyor, yanaklarına bir kızıllık yayılıyor, fil dişi tuşlara doğru eğdiği başını bir yandan bir yana çevirdikçe bukleleri piyanonun üstündeki mumların ziyasıyla yaldızlanarak dalgalanıyordu. Hafif bir ter alınlarında incecik bir tabaka gibi yüzlerinin ışığını artırarak belirdiğinde yavaşlıyorlardı. Mehpare Hanım o muhteşem gözlerini kaldırıp Hikmet Bey'e sevgiyle bakıyor ve her defasında kocasını şaşırtan utangaç bir sesle "Acıktınız mı?" diye soruyordu. Eğer siz de acıktıysanız, o zaman o güzel yüz bir çocuk gibi gülüyordu. Hem de çok acıktım. Birlikte ayağa kalktıklarında Mehpare Hanım gene utangaçlaşan sesiyle soruyordu. Arzu ederseniz odada yiyelim. Eğer siz de arzu ediyorsanız bence münasiptir. Mehpare Hanım hizmetçilere seslenip yemeği yatak odasında yer sofrasını hazırlamaları için emir veriyor, istediği yemekleri arsız bir iştahla bir bir sayarak hangisinin hangi sırayla getirileceğini söylüyor, sonra Hikmet Bey'e bakıyordu. Masaya şarap koymalarını söylemek de Hikmet Bey'e düşüyordu. Mehpare Hanım önde, onun eteklerini şehvetli hışırtısını dinleyen Hikmet Bey arkada yatak odasına gidiyorlardı ve her seferinde Hikmet Bey karısının gene o soruyu sormasını, "İnşallah sormaz" diyerek bekliyor ve her defasında Mehpare Hanım yatak odasının kapısında Hikmet Bey'e dönüp "Matmazel Şanteli de yemeğe çağıralım mı?" diye soruyordu. İlk başlarda heyecan verici bu suç ortaklığının işareti olarak Hikmet Bey'i zevkten çılgına çeviren bu üçüncü kişiyi aralarına alma fikri, şimdi karısı açısından tek heyecan kaynağı olarak görüldüğünden ya da en azından Hikmet Bey bunu böyle sandığından artık Matmazel Şantel'in kendilerine katılmasından neredeyse nefret ediyordu. Bunu kendisine duyulan sevginin eskidiğinin kanıtı olarak görüyordu ama hiçbir zaman hayır diyemiyordu. Bu sevişmelerin bir girdaba atlamak gibi olduğunu tecrübeleriyle biliyordu. Önce istemese, çekinse, korksa bile bir kere atladıktan sonra o girdap alıp götürüyor, Hikmet Bey çok çabuk simsiyah bir zevkin içine dalıp hayattan kopuyordu. Zaten Matmazel Şantel'in kendilerine katılması konusunda gösterdiği isteksizlik, bundan zevk almadığından değildi. Sevilmediğini düşünen herkes gibi, her yeni anın kendisini bekleyen sevginin bir işaretini ortaya çıkarabileceğini sanarak, bu işaretin ortaya çıkmasına engel olarak gördüğü herkesi ve her şeyi sevdiğiyle arasından kaldırma çabasıydı. Bu çabaların faydasız olduğunu anladığı sıralarda Paris'ten gelen bir telgraf, annesinin İstanbul'a doğru yola çıktığını haber verdi. Hikmet Bey belki de hayatında ilk kez annesini göreceği için bu kadar çok sevindi. Onu seven bir kadın geliyordu. Üstelik de güzel bir kadın. Annesinin güzelliği ona anlaşılmaz bir şekilde inanılmaz bir güç ve güven veriyordu. Annesinin de sevdiği ama kendisini sevmediğini düşündüğü karısı kadar, hatta belki de ondan da güzel olması ve bu güzelliğin yeniden yanına gelmeye hazırlanması sanki Mehpare Hanım'ın Hikmet Bey üstündeki sihirli etkisini kırıyor, en azından azaltıyordu. Küçük bir çocuk gibi, "Senin kadar güzel bir kadın daha var hayatımda ve o beni seviyor," diye düşünüyordu. Daha doğrusu tam olarak böyle düşünmüyordu da, içinde bir yerlerde bunu ondan habersiz düşünen ve ona bu düşüncenin hazzını yaşatan bir şey vardı. Ortaya çıkan, düşüncenin kendisinden ziyade onun yarattığı sevinçti. Sultan Hanım'ın gelişi için hummalı bir faaliyet başladı. Boğazın en güzel ve en büyük yalısı tutuldu, en güzel, en yeni arabalar kiralandı, yalının mefruşatı yenilendi, bütün bunların hepsiyle Hikmet Bey tek tek ilgilendi. Annesinin memnun kalmasını ve kendisini sevmesini istiyordu. Bu ani ziyaretin sebebi telgrafta belirtilmemişti ama dedikodular Sultan Hanım'dan önce vardı İstanbul'a. Bir erkek de bu ziyaretin sebebi. Bütün Paris'i peşinden koşturduktan ve hiçbir erkeği beğenmedikten sonra birden ortaya çıkan bir İngiliz aktör güzel kadının kalbini çalıvermişti. Prenslere layık görülmeyen o kalp bir aktörün ayaklarının dibine düşüvermişti ve Sultan Hanım şimdi aşktan kaçıyordu. Paris'te birkaç gün hatta birkaç saat daha kalırsa tanrıların bile dokunmasına izin verilmeyecek kadar güzel bulduğu, hayran olduğu, taptığı vücudunu bir ölümlünün, sıradan bir artistin yatağına bırakacağından korkmuştu. Bedeninin ve ruhunun isyanını bir kaçışla yatıştırmaya çalışıyordu şimdi. Her şeyi gibi kaçışı da pek görkemli olan Mihrişah Sultan'ın geleceğinin duyulması bile İstanbul'un konaklarını çalkalamaya yetmişti. Herkes her şeyi bırakmış, Mihrişah Sultan hakkında konuşmaya, onunla tanışmak için ne vesileler uyduracağını, kimlere aracı koyacağını düşünmeye başlamıştı. Bu ziyaretten memnun kalmayan tek kişi vardı, o da Sultan Hanım'ın eski kocası Reşit Paşa'ydı. Bir daha karısıyla karşılaşmak, o güzelliği görmek istemiyordu. Ama daha da önemlisi, serazat bir hayatı olan eski karısının İstanbul'da yapabileceklerinin kendi durumunu kötü etkileyeceğinden, alay konusu olacağından korkuyordu. Mihrişah Sultan, İstanbul'a gelirken Ragıp Bey de Almanya'ya gitmek üzere son hazırlıklarını tamamlıyordu. Her zaman olduğu gibi Şeyh Efendi'nin istihbaratı doğru çıkmış, Ragıp Bey'i nezarete çağırıp Almanya'ya gideceğini haber vererek bir an önce hazırlanmasını söylemişler, hazırlıklar için de epeyce bir para vermişlerdi. Ağır bir cezaya çarptırılmayı bekleyen Ragıp Bey, ceza yerine böyle bir emirle karşılaşınca hem cezadan kurtulduğu için sevinmiş, hem de ülkesinden ayrılıp yavan ellere gideceği için canı sıkılmıştı ama sevinç daha ağır basıyordu. Yola çıkmadan bir gün önce veda edip hayır duasını almak için Şeyh Efendi'yi ziyarete gitti. Bahar yağmurları başlamış, tekkenin bahçesi yeşillenmeye koyulmuş, gül dallarında ilk tomurcuklar belirmişti. Şeyh Efendi ile toprak kokan bahçede dolaşmışlardı gene. Yarın gidiyorum Efendi Hazretleri, veda etmeye geldim. Şeyh Efendi üşür gibi cübbesine sarınmıştı. Bir ihtiyacınız var mı? Yapabileceğimiz bir şey? Sağ olun Efendi Hazretleri, bir şeye ihtiyacım yok. Biraderiniz dönmüş diye duydum. Evet efendim. Valideniz siz yokken yalnız kalmayacak yani. Kalmayacak Allah'ın izniyle. Şeyh Efendi başını sallamıştı. Gene kendi kendine konuşur gibiydi. İyi. Yad ellerde zor günler geçireceksiniz Ragıp Bey. Zor zamanlarda metin olmak lüzum eder. Metanetinizi kaybetmeyin. Kaybetmezsiniz ya. Dünya bir imtihan yeridir, unutmayın. Bu alemde misafiriz. Alnımıza yazılanın niye yazıldığını Rabbimizden gayri kimse bilmez. Onun için nedenini, niçinini merak da etmemeli. Pek kurcalamamalı. Üstümüze düşeni yapmak bizim vazifemiz. Durup ekledi. Bir şeye ihtiyacınız olursa hiç tereddüt etmeyin. Bir haber salın. Teşekkür ederim Efendi Hazretleri. Hayır duanız el verir. Başka bir şeye ihtiyacım olmaz. Hakkınızı helal edin. Estağfurullah, bir hakkımız yok. Varsa da helali hoş olsun. Bir dosttan ayrılmanın üzüntüsüyle bu üzüntüyü hiç göstermeden ayrıldılar. Şeyh Efendi yaşadığı şehirdeki tek dostundan ayrılıyordu. Artık buralarda onun kederini sessizce de olsa paylaşacak kimse yoktu. Son olarak arkasından seslendi. Allah yardımcınız olsun, selametle gidin. Ragıp Bey başını salladı. Bu hüzünlü sesi yanında kendisini güvende hissettiği belki de bu tek insanı özleyecek, Almanya'nın soğuk ve gri günlerinde onun bu dünyada yaşamıyormuş gibi görünen varlığını, hayata anlayışla ve kederle bakan bu beyazlaşıp şeffaflaşmış yüzünü arayacaktı. O akşam anneleri içeride oğulları için yemek hazırlarken iki kardeş evin önüne çıkıp alçak basamaklara, küçüklüklerinde yaptıkları gibi yan yana oturdular, sonra birer sigara yaktılar. Hava tam kararmamıştı ama yıldızlar gözükmeye başlamıştı. Bahar akşamlarının o en güzel saatleriydi. Civardaki tepeler, ağaçlar, çiçekler birer gölgeye dönüşüyordu ağır ağır. Tepelerin etekleri karanlığa gömülürken hala güneşi gören zirveleri mutlu yüzler gibi parlıyordu. Çimen ve papatya kokuyordu. Bugün Şeyh Efendi'ye vedaya gittim dedi Ragıp Bey. İyi bir insan. Cevat Bey Şeyh Efendi'nin teşkilata yardımcı olup olamayacağını düşündü bir an. Bilmiyorum dedi. İyi bir insana benziyor hakikaten ama hiç belli olmaz. Yarın işler tersine döndüğünde ne yapacağını bilemezsin. Bu molla takımı biraz tuhaftır. Yo öyle söyleme. En kötü günlerde, en muhataralı zamanlarda gözünü kırpmadan açtı tekkesini bana. Bir günden bir güne yardımdan vazgeçmedi, reddetmedi. Hatırlamıyor musun Fuat Paşa'yı sürdüklerinde dilaveri vurduğumda hep ona sığındım. Kendi yok Allah'ı var. Onun yaptıklarını unutamam. Abinin alay etmesinden korkarak ama dostuna güvenilmemesine de içten içe kırılarak ekledi. O sanki bizim bilmediğimiz bir alemde yaşıyor. Bizim bilmediğimiz bir şeyleri seyrediyor. Dünyevi korkuları yok onun. Başka mollalara benzemez Şeyh Efendi. O Allah adamı. Cevat Bey, Şeyh Efendi mevzunu fazla uzatmadı. Müsbet ilimlere bağlı bir doktor olarak dini ve dindarları hep şüpheyle karşılardı. Lafı değiştirdi. Hatırlıyor musun? Birkaç ay önce şu teşkilat meselesini konuşmuştuk. Hani sen bana emniyetiniz yok mu demiştin? Hatırlıyorum. Niye? Eh artık bu mevzu konuşmanın zamanı geldi bence Ragıp. Yarın gidiyorsun, artık bilmen gereken bazı şeyler var. Bütün imparatorlukta teşkilatlanıyoruz. Daha çok zayıf teşkilat ama gün günden güçleniyor, büyüyor. Her yanda yeni katılımlar oluyor. Özellikle Makedonya'da, Selanik'te garnizonlar kaynıyor. Subaylar çok hareketli. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Cevat Bey sönen sigarasını atıp yenisini yaktı. O akşam da konuştuk ya, hürriyet lazım bize. Bu müstebitten kurtulmalıyız. Devlet elden gidiyor. Koca imparatorluk mezbeleliğe döndü. Hazinede memura verilecek para kalmadı. Ragıp Bey elinde olmadan sesini bir fısıltıya dönüştürerek sordu. Padişahı halletmeyi mi düşünüyorsunuz? Tahttan mı indireceksiniz? Cevat Bey pervasızca verdi cevabını. İndirebilirsek indiririz. İndiremezsek meşrutiyet ilan etmeye zorlarız. Melun zaten meşrutiyet sözü vererek geçmişti tahta. Sonra sözünden caydı. Nasıl yapacaksınız? Cevat Bey gülerek palaskasına takılı tabancasına vurdu. Silahla Ragıp, silahla. Bir padişah başka nasıl iner tahtından? Rica ile inecek değil ya. Bir sessizlik oldu. Ben ne yapabilirim abi? Şimdi senden bazı isteklerimiz var. Artık seni de teşkilattan kabul ediyorum. Bir itirazın var mı? Elbette yok. İyi. Sen Almanya'ya yerleştikten sonra seni orada bazı arkadaşlar gelip bulacak. Gerekirse bazılarını misafir edeceksin. Bir de dışarıda çıkan bazı dergiler var. Onları buraya yollayacaksın. Nasıl yollayacağım? Ben onu sana bilahare bildireceğim. Ya postayla yollarsın ya bir arkadaşla. Ragıp Bey başını salladı. Sonra birden ağabeyi için endişelendi. Abi lütfen kendine mukayyet ol. Bunun sonunda fizan da yazılı, siyaset meydanında dar ağacına çekilmek de. Şakası yok bu işlerin. Cevat Bey kardeşinin omzuna vurdu. Meraklanma, içeride adamlarımız var. Bir şey olursa önceden haber alıp çıkarım buradan. Bir bakarsın bir gece kapını çalmışım Almanya'da ama inşallah hiç öyle şeylere gerek kalmayacak. Çok küçük gruplar halinde çalışıyoruz. Herkes birbirini tanıyor. Kolay kolay hafiye sokamazlar dedi. Sokarlar da yakalarsak cezası ölüm. Biz padişahtan daha insaflı olacak değiliz ya, ihaneti affetmeyiz. Herkes biliyor bu kuralı. Kelleyi koltuğa almış, hafiyeyi biraz zor bulur padişah hazretleri. Komşuyu jurnallemeye benzemez bizi jurnallemek. Konuşmanın tam burasında annelerinin onları yemeğe çağıran sesini duydular. Aynı çocukluklarında olduğu gibi yemek hazır diyordu. Ayağa kalkarken Cevat Bey annesi duymasın diye sesini alçaltarak "Sen benden haber bekle," dedi. İçeri girip annelerinin kurduğu sininin başına çökerek sessizce yemeklerini yediler. Ertesi sabah Cevat Bey kardeşini Almanya'ya yolcu etti. Ragıp Bey'in hareket ettiği saatlerde Mihrişah Sultan da dağdağlı geçecek bir yaz için İstanbul'a varıyordu. Mihrişah Sultan'ın Osmanlı payitahtına varmasından sadece birkaç saat sonra bütün şehir Mısırlı fahişenin geldiğinden haberdar olmuştu. Saray odalarında, köşklerde, konaklarda, yalılarda, mahalle aralarında, tekkelerde, camilerde, kahvelerde, kerhanelerde, hamamlarda, hatta hapishanelerde hep o konuşuluyordu. Şehir şaşkınlık ve öfke içindeydi. İstanbul Osmanlıların eline geçtiğinden bu yana ilk kez Dersaadet'in yollarından başı açık bir Müslüman kadın geçiyordu. Sadece gür kızıl saçlarla süslü başı ve görenin bir daha asla aklından çıkaramadığı benzersiz yüzü değil, kendisinden başka kimsenin okşamasına izin vermediği muhteşem göğüslerinin üstü, omuzlarına atılmış tül bir şalın altından gözüken kolları da açıktı. Bunu dinlerine, halifelerine, imparatorluklarına ve belki de en önemlisi tek tek bütün şehir halkı kendi namuslarına yapılmış açık bir saldırı, bir hakaret olarak görüyorlardı. Din adamları fahişenin derhal taşa tutularak öldürülmesine fetva vermeye, halk da bu fetvayı yerine getirmeye hemen hazırdı. Ama Mihrişah Sultan bir fahişe ilan edilmeyecek kadar zengin, dokunulmayacak kadar güçlüydü. Sultan Hanım'a yapılacak en küçük bir saldırı, en küçük bir taarruz, Osmanlılarla Sultan'ın kuzeni olan Mısır Hidivi'nin arasını açabilir, güzel bir yüzle, dekolte bir göğüs, binlerce insanın ölümüyle bitebilecek bir savaşa neden olabilirdi. Böyle zor durumlarda hep olduğu gibi, padişah kararsız ve vesveseli halinden hemen sıyrılmış, derhal şehirdeki binlerce hafiyesini kesin bir emirle harekete geçirerek her yana Mısırlının aslında gizli din taşıdığını, çocukluğunda Fransa'da papazlar tarafından vaftiz edilip Hristiyan olduğunu yaymıştı. Her zaman kışkırtıcılık yapan hafiyelerin bu kez halkı yatıştırmak için başlattıkları faaliyet yararlı oldu. İstanbulluların öfkesi uyandığı kadar hızla dindi. Önce kulaktan kulağa, sonra yalıdan yalıya, cumbadan cumbaya, mahalleden mahalleye uğultuya dönüşen bir fısıltı yayıldı. Fahişe gavurmuş. Hüseyin Hikmet Bey alaycı bir gülümsemeyle, Osmanlı'da da aynı kutsal kitapta söylendiği gibi önce söz vardı demişti. Söz insanları öldürmeye de kurtarmaya da yeterdi. Gerçek o kadar önemli değildi. Mihrişah Sultan kendisine hedef alan hiddeti, dedikoduları, söylentileri duyduysa da çok aldırmadı. O yeryüzünün her yanında evinde dolaşır gibi dolaşan kadınlardandı. Kimsenin kendisine dokunabileceğine inanmazdı ve gerçekten de kimse ona dokunamazdı. Onun için yanında getirdiği porselen takımlarının kırılmaması halkın öfkesinden çok daha önemliydi. Yaşadığı şehri annesinden daha iyi tanıyan oğlunun sararan yüzüne, eski kocasının muhtemel bir felaketin düşüncesiyle endişelenmesine, yalıdaki hizmetkarların elini ayağını birbirine dolaştıran korkularına hiç aldırmadan özel eşyalarının yerleştirilmesine nezaret etti. Akşam yemeği için talimatlar verdi, sonra oğluyla birlikte yalının bahçesini dolaşmaya çıktı. Geniş bahçe, yaseminlerle, zakkumlarla, hanım elleriyle, güllerle, portakal ağaçlarıyla kaplı teraslarla denize doğru iniyor, bir terastan bir terasa, ağaç dallarından oluşmuş kapılardan geçiliyor, boğazın suları kayıkhanenin içine kadar sokulup uysal hışırtılarla duvarlara çarpıyordu. yeni gelenleri neredeyse sarhoş eden binlerce çiçek, ıslak yosun, balık, tömbeki ve insan kokusuna bir de gizliden gizliye tüten bir anason kokusu karışıyordu. Ne Fransızların düzenli bahçelerine, ne İngilizlerin disiplinli çimlerine benzemeyen bu bakımlı ama gene de vahşi bahçeyle, bahçenin hemen dibinden akan koyu lacivert deniz, artık hiçbir şeye şaşmayacağını sanan sultanı bile şaşırtıp bir an başını döndürdü. İnisiyaki olarak oğlunun koluna girdi. "İstanbul'u unutmuşum," dedi. "Paris'e benzemiyor." Mihrişah Sultan, erguvan rengine bürünmüş karşı tepelere, tevazuyla eğilmiş gibi duran kubbelerinin yanından, Tanrı'ya uzanmış parmaklar gibi yükselen ince minarelere, karşı sahile dizilmiş sarı, yeşil, kırmızı yalılara, arada sırada önlerinden geçen dört çifte kürekli uzun siyah kayıklara, kayıklardaki maşlahlı, ellerindeki şemsiyeleri sinirli hareketlerle çeviren kadınlara baktı. Hiçbir yere benzemiyor. Bir zaman bahçede kol kola dolaştılar. Sultan, kokulara, şehrin içinden akan denize, kubbelere, minarelere alıştıktan sonra oğluna baktı. "Biraz solgun gözüküyorsun." Hikmet Bey telaşla atıldı. "Yo." Arkadan gelen soru çok kadınca ve kadınca olan birçok şey gibi yaralayıcıydı. "Karın nasıl?" Soru değil, sorunun soruluş biçimi ve zamanlamasıydı yaralayıcı olan. Hikmet Bey annesinin ne demek istediğini anladı ama anlamazlıktan geldi. "Ellerinizden öpüyor. Siz yerleşir yerleşmez ziyaretinize gelecek." Mihrişah Hanım küçümseyici bir dudak büküşüyle gülümsedi. "Yarın gelirsiniz. Baban nasıl?" "İyi." Bir aşağılayıcı tebessüm daha uçtu o güzel yüzden. "Hala padişahın öfkesine uğramaktan korkuyor mu?" Hikmet Bey yüzünü buruşturdu. "Herkes korkuyor. Sen iyi misin?" "İyiyim." "Peki, hadi dönelim. Artık biraz dinleneyim. Yarın karınla gelirsiniz." İki kadın savaşa hazırlanan iki komutan gibi özenle hazırlandılar karşılaşmaya. En büyük zamanıysa hazırlanmak için özel bir çaba harcadıklarının anlaşılmaması için sarf ettiler. Defalarca elbise değiştirdiler. Bunları yaparken odalarına hizmetçilerin girmesine bile izin vermediler. Hazırlanmak için bu kadar uğraştıklarını bir başkasının görmesine, bu başkası ne kadar önemsiz biri olursa olsun tahammül edemeyeceklerdi. İçlerinde hem merak hem de bir ümit vardı. Yeniden karşılaşmak ve birbirlerinin yüzlerine bir daha bakmak istiyorlardı. "Acaba geçen sefer aklımda kaldığı kadar güzel mi, yoksa geçen sefer onun güzelliğini biraz büyüttüm mü?" diye düşünüyorlar ve o güzelliği abartmış olmayı diliyorlardı. Karşılaştıklarında birbirlerine baktılar ve nefretle yanılmadıklarını gördüler. Çoktandır unutmaya çalıştıkları şüphe, acaba benden daha mı güzel endişesi gene işlerini yaktı ama ikisi de kendilerini sarsan sancıyı vakarla sakladılar. Mehpare Hanım ilerleyip Mihrişah Sultan'ın elini öptü. Hikmet Bey bu karşılaşmanın tek tanığı olmanın ayrıcalığının tadını çıkartarak annesiyle karısının güzelliklerini tarttı. Birbirine bir diğerine baktı, hangisinin daha güzel olduğuna karar veremedi. Ama Mihrişah Sultan annesi olmasaydı ve iki kadından birini seçmesini söyleselerdi, sultanı seçerdi. Annesinin güzelliğinin yanı sıra bir de tanrıçalara benzer bir duruşu vardı ki bu onu gelininden daha çekici kılıyordu. Belki de karısından daha güzel ve çekici bir kadın görmek istediği için böyle hissediyordu. Belki de Mihrişah Sultan'ı daha ulaşılmaz gösteren onun kayınvalide olması ve Mehpare Hanım'ın rolü gereği onun karşısında biraz daha boynu eğik ve çekingen durmasıydı. Yoksa başka zamanlarda Mehpare Hanım da bütün dünyaya güzelliğinin zirvelerinden ve biraz küçümseyerek bakardı.